Evet, programımıza devam ediyoruz inşallah. Serdar Hocam ve Akın Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Buyurun hocam.
Hoş geldin.
Şimdi bu hücredeki mucizelere devam edelim inşallah. Hücrede bir sindirim organı var. Hücrenin içinde. Hücrenin midesi hükmünde. Buna lizozom deniliyor. Lizozomun içinde de 40 kadar farklı böyle sindirim öğütme makinesi var. Enzimler bunlar. Ve bu enzimlerin her birinin üretimi bir mucize. Özel olarak onların şifreleri dendi, DNA'da kodlu. O DNA'dan üretim yapılıyor, proteinler üretiliyor. Ondan sonra o proteinler bir kılıf halinde saklanıp bir posta yoluyla, özel şifreleme sistemiyle bir posta yoluyla şeyin içine sokuluyor, lizozomun içine sokuluyor. Ama bunda yeterli değil. Mesela bu bir enzim ve bunun bir sindirme görevi var. Bu faydalı bir enzim. Ama bu enzimin çalışabilmesi için düzgün ortam şartlarında olması lazım. Mesela düzgün asit baz değerleri vardır. Doğru asit baz değerlerinde bulunması lazım. Bunun çalışabildiği asit baz değeri 5. Bu bir sayısal bir değer. Ama hücrede pek çok farklı farklı yerlerde asit baz değerleri vardır. Normalde yani 7 gibi bir değeri olabiliyor. Veya 5, 6 gibi farklı değerlerde olabiliyor. Ama 5'te çalışıyor bu enzim. Dolayısıyla bu enzimin bir işe yarayabilmesi için asit baz değerinin özel olarak ayarlanması lazım. Peki bu nasıl olacak? Bununla alakalı da apayrı bir sistem var. Özel bazı motorlar var. Bunlar sindirim organının üzerine yerleştirilmiş vaziyette. Ekranda da görebiliriz bunu. İnşallah gösterelim. İkiye aldık mı?
Evet.
Bu bir motor. Motorun her aşaması mucize. Çok sayıda parçadan oluşuyor. Parçaları ayrı ayrı yerlerde üretiliyor. Bunlar ayrı ayrı şekillerde getiriliyor organele. Ve orada bazı enzimler var. Bu enzimler tıpkı fabrikalarda montaj işçileri gibi bunları bir araya getiriyorlar. Montaj işçileri gibi bir araya getirmeleriyle beraber o zara doğru bir şekilde yerleştiriyorlar. Şimdi yalnız burada çok büyük bir mucize var. Bu motor kontrollü bir şekilde çalışması lazım. Yani sürekli hücrenin içini asitliğini arttıracak şekilde davranıyor. Hücrenin içini asitliğini arttıracak şekilde davranıyor ama doğru değere geldiğinde de durması gerekiyor. Dolayısıyla burada çok büyük bir kontrol söz konusu. Özel olarak asit bazın ölçmesi lazım bir sistemin organ içinde ve doğru orana geldiğinde de durması lazım. Doğru orana geldiğinde bu motor ikiye ayrılıyor. Şimdi burada da göreceğiz inşallah şekli. Birazdan. Bunun ayrılması işlemi için özel enzimler var dedik. Herhalde bir problem var. Onu sonra ben
çıkartıp takarsam bazen düzeliyor inşallah.
Evet, inşallah.
Evet.
Evet.
Gelir gibi oldu. Şey mi atladı? İkiye bastı.
Tamam. Şimdi bu bizim motorumuz. Bu motoru bilim adamları geçmiş motorlarla karşılaştırıyorlar. Ama bu çok daha büyük bir teknoloji. Çünkü çok küçük ebatlarda ve mükemmel bir verimle çalışıyor. Zara bileşmiş vaziyette ve burada enerji harcanarak hidrojen iyonları pompalanıyor organın içine. Bu sayede organın asitliği artırılıyor. Bu çok şuurlu bir iş. Yani bu böyle bir şey neden maddeler, şuursuz maddeler hedef edilsin? Bir organın içindeki asitliklerini neden özel olarak artırmaya çalışsınlar? Yani bir karları yok kendi altlarına. Ama bunun yapılması çok aşamalı bir iş için gerekli. Hücredeki gereksiz iyonların, hastalıklı iyonların sindirilmesi gerekir. Ve bu olmadığı takdirde hücrede gereksiz çöp iyonlar birikir. Bu da hücrenin sağlığına zararlıdır. Çok detaylı bir aşamalar neticesinde görebilecekleri bir faydayı bilircesine davranıyor bu motorlar. Elbette böyle bir şuurları yok, böyle bir bilinçleri yok, böyle bir bilgileri de yok. Onları bu derece fedakar bir şekilde çalışmaya sevk eden elbette yüce Allah'tır inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Şimdi alttaki şekilde de şunu göreceğiz. Bu da bu motorun yapılış aşamaları. Gördüğü gibi tıpkı montaj işçileri gibi burada özel enzimler var. Parçaları birer birer birleştiriyorlar. Burada kademe kademe bu iş söz konusu. Bizim gözümüzün önünde bu cereyan etse bu olay. Yani bunu çok büyütsek ve burada olduğunu düşünsek, mesela bilgisayarın parçalarını başka böyle şuursuz varlıklar, cansız varlıklar böyle bir araya getirse, önümüze bir bilgisayar yapsa çok şaşırırız. Burada böyle bir durum oluyor. Yani hücrenin içinde şuursuz varlıklar çok büyük bir motor yapıyorlar. Ve mükemmel bir motor yapıyorlar. Bilim adamları mevcut motorlarla karşılaştırıyorlar. Elbette ki bu hayranlık uyandırıyor. Allah'ın üstün bir sanatı inşallah.
İnşallah.
Ve bunun gibi 40 tane enzim var. Bu enzimlerin her birinin çalışması için bu şart gerekli. Dolayısıyla sadece bir enzimin varlığı bir şey ifade etmiyor. Onun şartlarını da oraya konulması gerekiyor. Bu da bütünü gören bir akıl gerektir. Bu Allah'ın aklıdır inşallah. Tesadüfler acizdir. Yani hiçbir şeyden anlamazlar. Zaten sadece bir boş bir isimden ibarettir. Evrim hakikaten çok saçma yani bu açıdan.
İnşallah. Yani şimdi evrimciler tabii olaylara hep materyalist açıdan bakmaya çalışıyorlar ama hani şimdi Kur'an'da 1400 sene önce bildirilmiş 300'e yakın mucize var. Yani 200'ün üzerinde 300'e yakın mucize var. Yani bunları zaten nasıl açıklıyorlar ben onu merak ediyorum. Açıklayamazlar tabii ki. Mesela Allah bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Arzda da sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı. Lokman suresi 10. ayette Allah buyuruyor. Sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı. Yani burada dağların depremleri engelleyici bir özelliğini Allah dikkat çekiyor. Yine başka bir ayette şeytan Allah'a sınırım. Biz yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? Dağları da birer kazık. Nebe suresi 6 ve 7. ayetlerde. Yine dağların yeryüzünü sabitleyici ve depremleri engelleyici bir özelliği olduğunu Allah başka bir ayette de dikkat çekiyor. Ki gerçekten bilimin ilerlemesiyle dağların depremleri engelleyici bir özelliği ortaya çıktı. Çünkü şimdi mesela yeryüzü katmanı şöyle geldiği zaman bir kısım yukarı doğru kayıyor, bir kısım aşağıya doğru kayıyor ve dağın bir görünen yüzü oluyor. Bir de aynı boyutta kökü oluyor dağın yerin altına girmiş ve bu gerçekten de hani bilim adamlarının da isimlendirmesiyle bir kazık görevi görüyor. Yani böyle iki yapıyı birbirine sanki çakmış ve birleştirmiş gibi bir özellik gösteriyor. Allah da ayette 1400 sene önce bunu bildiriyor. Dağları da birer kazık olarak yarattığını bildiriyor inşallah. Yine başka bir ayette şeytan Allah'a sınırım. Evet, onun parmak uçlarını dahi derleyip yeniden düzeye koymaya güç yetirenleriz buyuruyor Allah. Kıyamet suresi 3 ve 4. ayette. Onun parmak uçlarını dahi düzenlemeye güç yetirenleriz. Yani burada çünkü ayetin bir önceki ayette yani böyle inkar edenler haşa kendi saçma akıllarınca işte nasıl yeniden dirileceğiz, nasıl insanın işte eti kemiği bir araya gelecek diye böyle nasıl aynı kişinin tekrar yaratılabileceği konusunda böyle şüphelerini söylüyorlar işte haşa olamaz gibisinden. Allah da parmak ucunu dahi yeniden yaratacağım buyuruyor inşallah. Ve hani normalde işte hani bir insan işte bir şey olsa işte herhangi bir şey olsa mesela bir resim olabilir işte bir heykel olabilir veyahut da başka bir yapı olabilir. Birisi dese ki sen bunu yapamazsın dese o kişi onu yapabileceğini nasıl vurgular? Der ki ben onu en ince ayrıntısına kadar en kendisine has özelliğine kadar aynısını yaparım der değil mi normalde yapabileceğini vurgulamak için. Allah da ayette parmak uçlarını dahi şeklinde buyuruyor. Yani en ince ona has ayrıntısını dahi Allah yeniden yaratacağını bildiriyor. Ki gerçekten de parmak izi o zaman bilinmiyor. Şu an bilinen bir şey bu. Son yüzyılda bilinen bir şey. Parmak ucu gerçekten de insana has onun en ince detayı. Yani ona özel bir şey. Ve hiçbir insanın parmak izi kesinlikle başka bir insanda olmuyor. Tamamen kendisine özel bir özelliği oluyor. Yine başka bir ayette Allah, şeytan Allah'a sınırım. Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Nem suresi 88. ayette. Şimdi dağları normalde hani gördüğümüz zaman biz böyle hareketsiz olarak görüyoruz değil mi? Yani kimse kalkıp da bu dağlar aslında hareket ediyor diyemez. Bilimsel gözlem yapmadan. Ama Allah bunu bildiriyor. Bulutların hareket etmesine benzetiyor bir de. Bulutların hareket etmesi de genelde bulutlar çok yavaş hareket eder. Yani biz buluta baktığımız zaman istisna haricinde bulut sabit durur.
Evet.
Yani görüntü olarak sabittir. Ama şöyle bir durum vardır. Bir bakarız buluta. İşte bir 5 dakika sonra tekrar gelip baktığımızda onun yerinin değiştiğini görürüz ve hareket ettiğini biz öyle anlarız. Yani bir gözlemle anlaşılabiliyor hareket ettiği. Bakarak direkt bir bakışla anlaşılmıyor. Allah da ona bulutlara hareketine benzetiyor dağların hareketini. Ve bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler buyuruyor. Aynen o da yine geçtiğimiz yüzyılda bulunan bir bilgi. Kıtaların hareket ettiği, yer kürenin hareket ettiği, hatta böyle senelik 1 veya 2 santim civarında bir hareketlerinin olduğu bulundu. Bu da yine Allah'ın 1400 sene önceden bildirdiği bir mucize. Yani bunun gibi çok daha fazla var. Yani mesela yine başka bir ayet söyleyeyim. Bilinen bir mucizesi mesela Kur'an'ın. Birçok insan bilir. Şeytan Allah'ın sınırım. Birbiriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel, berzah vardır. Birbirlerinin sınırını geçmezler. Rahman suresi 19 ve 20. ayetlerde. Şimdi bazı insanlar, yani çok ufak bir kesimden bahsediyorum. Sadece mesela Kur'an mucizesi bu varmış gibi zannedebiliyorlar. Yani iki denizin birbirine karışmaması. Kapton Cousteau da bunu keşfediyor. İşte sonradan Kur'an'a olan hayranlığını belirtiyor. Bu da Cebeli Tarık Boğazı'nda gerçekten olan bir şey. İki deniz birbirine karışmıyor. Ve orada yüzey gerilimiyle açıklıyorlar bunu. Yani yüzey gelir mi diye bir kanun olduğunu söylüyorlar. Ve iki denizin kesinlikle birbirine karışmadığını söylüyorlar. Hatta orada yani ben farklı bir kaynaktan aldığım bir bilgi de söylüyorum. Turistlerin de bakması için bu karış olmadığına dair orada böyle bir özel bir yer yapmışlar. Yani incelenebilmesi için rahat bir şekilde. Bu da yine 1400 sene önceden çok büyük bir mucize. İki denizin birbirine karışmadığını bildirilmesi. Allah Kur'an'da bildiriyor. Hiçbir insanın bilemeyeceği bir dönemde. İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Şimdi bu evrimciler böyle komik hikayeler anlatıyorlar. Bazen diyorlar işte Mars'ta su bulursak işte bu canlının kanıtıdır falan gibi. Halbuki çok saçma. Yani sadece suyun hiçbir anlamı yok. Önceden de gördük. Suyu kontrollü bir şekilde kullanmazsanız su zaten proteinleri, kompleks molekülleri parçalamaya yönelik bir özelliği var. Suyun açığa çıktığı yerlerde o tarz reaksiyonlarda, ki bu protein üretiminde bunlardan biridir. Oralarda proteinler meydana gelmez. Yani kompleks madde zincirleri meydana gelmiyor. Onun dışında elde bir hücre varsa bile o hücre su basıncına karşı dayanıklı olmak durumunda. İçinde bulunduğu madde yoğunluğuna göre ya dışarı su veriyor ya da dışarıdan su alıyor. Fazla verdiği durumda suyu içeride çok önemli görevleri olduğu için su işe yaramıyor ve hücre ölüyor kurumadan. Suyu fazla aldığında da şişerek patlıyor. Nitekim bunun deneyleri de var. Dolayısıyla suyun dışarı verilmesi son derece kontrollü olmak durumunda. Bakterilerde özel kapılar var. Yani dışsarda. İki tip kapı oluyor. Biri büyük, geniş bir kapı. Biri de küçük bir kapı. Bunlar tespit edildi. Bu işte farklı ozmotik basınç deniliyor buna. Suyun verilme yerine doğru bir basınç var. Yani fazla yoğunluklu bir ortama gelirse ozmotik basınç yüksek olur deniliyor. Yani su kaybı yüksek olur. Bu durumlarda dolayısıyla dışarı bakan kapıların farklı genişlikte olması lazım. Yani mesela şöyle düşünelim. Bir balonunuz var. Balonunda da ufak bir delik olsa, içinde su dolu olsa balon, oradan küçük bir miktarda su kaybolur. Ama geniş bir delik olsa birden bütün suyu boşaltır. Dolayısıyla bakteriyi de bir balon gibi düşünecek olursak, ki öyle değil ama yani basitleştirilmiş olarak söylüyorum. Orada o deliklerin, o dışarı bakan kapıların çok son derece kontrollü olması lazım. Yüksek madde yoğunluğunda küçük, az madde yoğunluğunda da geniş olması lazım. İşte bunun için iki tane farklı kapının baştan olması lazım. En azından iki tane. Ki bu tespit edildi. Bakterilerde böyle iki farklı kapı var ama bu da yetmez. bu kapıların doğru zamanda doğru şekilde üretilmesi, doğru yoğunluklarda doğru kapıların daha fazla olması lazım. Bununla ilgili çok ilginç bir sistem buldular. İki tane kapının da varlığı yeterli değil. Onları kontrol eden iki aşamada oluşan bir enzim sistemi buldular. Birincisi bir alıcı molekül gibi davranıyor. Ölçüm yapan bir alet gibi davranıyor. Dışarıdaki madde yoğunluğu nedir? Bunu ölçüyor. Bir maddenin hücrenin dışında olan bir ortamın madde yoğunluğunu ölçmesi, ozmotik basıncı ölçmesi çok mucizevi bir durum. Yani böyle bir şey neden hedef edilsin? Belli ki özel bir durum var orada. Allah'ın üstün aklının bir tecellisi, şuursuz tesadüflerin, akılsız, akıldan yoksun olan doğa kanunlarının böyle bir şey yapamayacağı muhakkak. Yani bir mühendise deseniz öyle bir molekül tasarımı yapamaz şu anki şeyle. Ancak olanı anlamaya yönelik işler yapıyorlar. Şimdi bu molekül varlığı da yeterli değil. Hani adamlar kademe kademe diyor ya, bir dışarıda basıncı ölçen bir molekül olsun. Bunun ne anlamı var? Bunun değerlendirilmesi lazım. İşte o molekül bir başka molekülü tetiklediği bulundu. O ikinci molekülde, bunu OMPR deniliyor, gidip genlere yapışıyor bakterinin içinde. Genleri buluyor. Oraya yapışıp ilgili yere, orada da işte kapı üretimi yapıyor. Şimdi burada çok şuurlu bir iş var. O tetiklenen ikinci enzim verilen görevle alakalı bir iş yapıyor. Yani mesela bin bir çeşit şey var, gen var. O bin bir çeşit genin üretimini yapabilir. Ama onu yapmıyor. Lazım olan genin üretimini. Yani dar kapılı protein üretimi yapıyor. Bu yapılıyor. Ondan sonra bu kapılar hücre zarına taşınıyor. Böylece ortam yoğun olduğunda, yoğun madde yoğunluğu olduğunda, işte bu iki kademeli enzim sistemiyle ne yapılmış oluyor? Dar kapılar konuluyor ve dışarı daha az su çıkmış oluyor. Ortam değişti. Daha az su basıncı olan bir yerle karşılaştınız. O zaman da genç kapı üretiliyor. Ona uygun başka bir sistem var. Şimdi burada iki tane kapı var. İki tane enzim var. Ayrıca burada bahsetmediğimiz başka bir molekül de var. Bunların her birinin olması lazım. Aynı anda. Bu tesadüfen olacak bir iş değil. Kademe kademe olacak bir iş değil. Çok şuurlu bir iş bu. Yani mesela bu kapılar var ama kapılar işte mutasyon oldu diyelim. Hani olmaz ya. Bu mutasyonda kapının bilgisi oraya kondu diyelim. Yine hiçbir anlamı yok. Özel adres bilgisinin de olması lazım. Yani çünkü üretilen her bakteri hücrenin içinde çok sayıda farklı bölgede çalışabilir. Farklı yere konulabilir. Ama bunun doğru yere konulduğunda bir anlam vardır. Yani mesela bir lastik şu masanın üstünde durduğunda bir anlamı yoktur. Arabaya yerleştirdiğinizde bir anlamı vardır. Ve o yerleştirme tesadüfen hiçbir şekilde olmaz. Oraya bir şuurla yerleştirmeniz gerekir. Şu bilgisayarın içinde çok sayıda parça vardır. O çok sayıda parça büyük bir şuurla, üstün bir zekayla oraya konulur. Tesadüfen hiçbir şekilde olmaz. Halbuki evrimciler tesadüfleri ve şuursuz tabiat kanunlarını ilah ediniyorlar. Bunlar böyle bir şeyi akıl edemezler. Dolayısıyla buradaki bütün bu şuur, bütün bu zeka, kontrol Allah'ın sanatının eseri. Yani bu çok açık bir gerçek. İnşallah.
İnşallah. Birkaç Kur'an mucizesi anlatayım inşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Rahbe dökülen meniden erkek ve dişi iki çifti o yarattı buyuruyor Allah. Necm suresi 45 ve 46. ayette. Yani Allah dişin ve erkeğin, yani cinslerin rahme dökülen meniden olduğunu bildiriyor inşallah. Yani bu çok çok yeni bulunan bir bilgi. Hatta çoğu kişi halen daha bunun böyle olduğunu bilmiyor. Yani mesela çocukları oluyor, işte kız oluyor veya erkek oluyor. İstediği cinste, yani istediği kız veya erkek olmazsa bunu eşinden bilebiliyor, hanımından bilebiliyor mesela evli olan kişi. Alakası yok, tamamen erkekle alakalı bir konu. Allah da bunu ayette rahme dökülen meniden erkek ve dişi iki çifti o yarattı şeklinde bildiriyor inşallah ayette. Yine başka bir ayette, Alak suresi 1, 2 ve 3. ayette, şeytanın Allah'a sınırım, yaratan Rabbin adıyla oku, o insanı bir alaktan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir buyuruyor Allah. İnsanı bir alaktan yarattı şeklinde buyuruyor Allah inşallah. gerçekten de bilim adamları yani şu zamanın teknolojisini incelediklerinde böyle anne karnında işte ilk hücre oluştuktan sonra o hücre gidiyor, anne rahminde işte en besin alabileceği yere yapışıyor ve oradan damardan besin emmeye başlıyor. Köklerini salıyor ve besin emmeye başlıyor. Şimdi burada geçen alak kelimesi çok kilit bir kelime. Çünkü alak kelimesinin manası bir yere asılıp tutunan şey manasına geliyor. Hatta Arabistan'da o dönemde bunu sülükler için kullanıyorlar. Yani sülükler işte bir yere yapışıyor ve kan emiyor. O sülükler için de alak kelimesi kullanılıyor. Şimdi biz bakıyoruz 1400 sene sonra Kur'an indirildikten 1400 sene sonra teknolojinin ilerlemesiyle tam da ayette bildirildiği gibi insanın ilk safhalarında bir yere asılıp tutunan ve oradan besin emen bir yapı olduğunu biz buluyoruz. Şimdi bunu bir insan yani ateist veyahut da İslam'a inanmayan bir insanın gördüğünde hemen inanması gerekiyor. Yani bunun hani Kur'an'ı bir insan yazdı diyecek bir durumumuz yok. Yani bunu bir insan bilemez. Yani belli ki Allah'ın elçisi, Allah'ın peygamberi olması gerekiyor ki ona böyle bir bilgi verilsin ve de bu Kur'an'da geçsin. Yani bunun ikinci bir ihtimali yok inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Mesela başka bir ayette şeytan Allah'a sınırım. Böylece kemiklere de et giydirdik. Müminin suresi 14. ayette. Şimdi Allah ilk başta kemikleri yarattığını, sonra kemiklerin dışına kasların sarıldığını, etin giydirildiğini bildiriyor yine ayette. Şimdi senelerce işte bu ayetin bilime haşa ters düştüğünü iddia ettiler. İşte kemikler de et de, kemik yapısı da kas yapısı da aynı anda oluşur, aynı anda gelişir. Bütün safhaları aynı başlar gibi bir iddiaları vardı bilim adamlarının. Dolayısıyla ayet işte bilime ters diyorlardı. Halbuki bir baktılar sonradan ayet bilime ters değil. Gerçekten de ilk başta kemik yapısı oluşuyor. Ve kemik yapısı oluştuktan sonra bu yapı kasla sarılmaya başlanıyor anne karnında. Yani tam da ayette bildirildiği gibi böylece kemiklere de et giydirdik buyuruyor Allah ayette inşallah. Zaten bunun gibi 200'den fazla mucize inşallah Kur'an'ın net bir şekilde Allah'ın hak kitabı olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor inşallah.
İnşallah. Şimdi bu şeyle alakalı, su basıncıyla alakalı ek bazı bilgiler verelim inşallah. Şimdi bakteriler, o küçük boyutlarıyla çok büyük bir ortamla karşı karşıyalar. Dolayısıyla çok farklı fiziksel şartlarla karşı karşıyalar ve bunların her biri onları tahrip etmeye yönelik. Şimdi bu farklı madde yoğunluğu bunlardan biriydi. İşte farklı kapılar olduğunu gördük. Bunun dışında şöyle bir şey de var. Hücrenin içinde bir elektriksel sistem olduğunu da görmüştük. İşte sodyum, potasyum, klor, bunların oranları hücre içinde ve sıvısında farklı farklı. İşte bakteri farklı bir ortama geçtiğinde hızlı tepki olarak bunu kullanıyor. O iyonları hücre içine alıp veya dışarı verip bununla bir denge de sağlayabiliyor madde yoğunluğuna karşı. Onun dışında özel bazı maddeler üretildiği bulundu. İşte prolin, glisin, betain, prolin, betain ve ektoin gibi. Bunların görevi hücredeki madde yoğunluğunu artırmak. Yani dışarıdaki ortamda dengeyi sağlayabilmek için içeride bir madde yoğunluğu artırıyorsunuz. Ama bu madde yoğunluğu da hücrede içinde bulunan diğer maddelerle karışmaması lazım. Onların ahengini bozmaması lazım. Ve doğru zamanda bunların üretilmesi lazım. Hakikaten böyle bir şuur gerekir. Yani dışarıda bir yüksek madde yoğunluğu var. Ben bir su kaybedeceğim. Bu su kaybına karşı bir önlem almam lazım. Bu şuurla hareket etmesi lazım. Ama bu şuuru, bu tehlikeyi ilk gören bakteri bu kadar hızlı karar verip bu kadar hızlı bir tepkimi oluşturamaz. Yani bunun önceden bu sistemin genlerinde kodlu olması lazım. Ve bu üretim operon denilen bir sistemle gerçekleşiyor. Yani sadece bir gen değil. Birden fazla gen organize bir şekilde bu şartta, yani madde yoğunluğu dışarıda arttığında ve dışarı doğru su kaybı riski olduğunda gerçekleşiyor. Ayrıca doğru zamanlamayla da gerçekleşiyor. İlk önce işte bu elektrolit dediğimiz o iyonların değişiminden sonra bu devreye giriyor. Çünkü gen seviyesinde bir üretim söz konusu. Hem zamanlaması, hem organize olması, hem de böyle kritik miktarda üretilmesi. Yani yeteri kadar üretilmesi önemli. Yani dışarıdaki madde yoğunluğunu karşılayacak şekilde üretilmesi. Ne az ne çok. Bütün bu dengeleri koruyacak şekilde bir sistem gerekir. Yani bu kadar ihtimamlı, bu kadar ölçülü tesadüfler davranamaz. Böyle bir şeye vakitleri de yok ayrıca. Zaten içi boş bir kavram. Dolayısıyla bu evrimcilerin hani Mars'ta su bulmaya çalışmaları, işte bunları da bununla da kendilerini kandırmasının hiçbir anlamı yok. Bakterilerde böyle olduğu gibi bitkilerde de çok üstün sistemler var. Mesela bitkiler hareketsiz de. Yani böyle yerlerinde duran varlıklar. Ama onlara karşı onların içinde özel hücre yapıları var. Hücre zarı yapıları. Bu öyle sert ki hücrenin genişi patlamasını engelliyor. O da özel bazı maddelerle çevrilmiş dışı. Hem hareketsiz hem de özel bir koruyucu yapı var. Ayrıca bazı bakterilerde de şu bulundu. Özel bazı hazneler var. Şimdi içeride diyelim fazla bu sefer madde yoğunluğu var bakteriler. Ne oluyor? Dışarıdan kapılardan ister istemez su geçti. Fazla su, işte bu vakuol denilen, ekranda da görüyoruz. Şu bizim bakterimizin bütünü, şu bölge. Şurada da şu ufak gördüğümüz gri bölge. Burası vakuol denilen bölge. Orada su toplanıyor. Fazla su toplanıyor. Ve buradan da dışarı açılan bir kapı var. Yeterince o hazne dolduğunda o içerideki madde dışarı doğru bırakılıyor. Dolayısıyla çok aşamalı, çok hassas dengeler var. Bunların her birinin olması lazım. İlk hücre olduğundan itibaren olması lazım. İşte bu elektrolitlerin, ozmoz koruyucu dediğimiz o prolin, betain, ektoin dediğimiz maddeleri üreten organize gen topluluklarının, dar kapılar ve geniş kapıların ve bunların kontrol eden enzimlerin, bunların her birinin beraber olması lazım. Bu kadar tesadüf bir araya gelmez herhalde. Elbette ki bu üstün bir mühendislik. Zaten onların moleküler yapısına baktığımızda ve büyüttüğümüzde çok büyük bir sanatla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla çok komik hakikaten evrim.
Evet. Ya bu tesadüf saçmalığı, Darwin'in falan da inandığı yok. Bakın Darwin diyor ki Allah'ın varlığı, Charles Darwin söylüyor bunu. Allah'ın varlığı hakkında hislere değil de akla bağlı bir başka nokta da çok önemli bir konu olarak beni etkiliyor. Bu muazzam ve harikulade evreni, bakın muazzam ve harikulade diyor, çok geriye ve çok ileriye bakabilme kabiliyeti bulunan insan da dahil olmak üzere kör tesadüf veya zaruretin eseri olarak görmek çok güç, hatta imkansızdır diyor. Tesadüf mesadüf saçmalığı yok diyor Darwin. Dolayısıyla evrim mevrim yoktur diyor. Francis Darwin, Life and Letters of Charles Darwin, Volume 1, Chapter on Religion bölümünde. Yani dolayısıyla kimse inanmıyor buna. Bu olmayacağını herkes bilir. Yani böyle bir şeyin, bu kadar kompleks ve mükemmel sistemlerin içinde bu kadar bilgi içeren, böyle bilgiyle yaratılmış ve mükemmel bir işleyiş var ve yani her an kontrol ediliyor bu. Yani bu kadar işe geçmiş sistemlerde en ufak bir aras çıkmaması, hatanın olmaması her an Allah'ın gücünün kudreti altında tuttuğunu da gösteriyor inşallah. İnşallah. Onu da Allah ayette bildiriyor zaten. Allah gökleri ve yeri her an kudreti altında tutuyor diyor.
İnşallah.
Çok açık bir şekilde yaratılış var. Bitirelim yavaş yavaş inşallah.
Ayet okuyayım inşallah.
İnşallah.
Şeytan Allah'a sığınırım. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, yani iman hikmetleri, evrimin geçersizliği, Kur'an mucizeleri hatırlatıldığı zaman onun üstünde sağır ve körler olarak kapanıp kalmayanlardır buyuruyor Allah. Furkan suresi 73. ayette. Yani iman hikmetleri, Kur'an mucizeleri, Darwinizmin geçersizliğini gördüğümüz zaman inşallah normal aklı başında bir insan buna hemen iman ediyor ve bu net gerçekleri kabul ediyor inşallah.
Bizi yarın 22'den itibaren harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV ve Kaçkar TV'den takip edebilirsiniz. Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV ve Kaçkar TV'den takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.
İnşallah.